Ayrım 38. Sabırsız Yürek. Stefan Zweig. Sayfa 317. Karım konusuna gelince. O sırada o da henüz dul kalmış ve kız kardeşi ve eniştesiyle Kahire'ye gelmişti. Bu enişte sokakta her zaman rastlanan sıradan adamın tekiydi. İri yarı, şişman, yılışık ve kendini beğenmiş. Nedense benimle yıldızı bir türlü barışmamıştı. Belki ona göre fazla kibar olduğumdan, belki de önünde 3 kuruş bahşiş için yerlere kadar eğilmediğimden. Neyse, bir sabah kahvaltıyı biraz geç getirmem üzerine bana deli gibi "Aptal adam!" diye bağırdı. Biliyor musun ki insan bir kez subaylığı tatmışsa, böylesine bir hakarete katlanması olanaksızdır. O kadar kızmıştım ki, hiç düşünmeden suratına bir yumruk indirmeye hazırdım. Ama son anda kendimi tuttum. Bu garsonluk işinin zaten tamamı yapmacık davranışlar üzerine kuruluydu. Ciddiye alınacak bir tarafını bulamıyordum. Ayrıca bilmem anlayabilecek misin ama bir balinkay olarak böylesine aşağılık bir peynir tüccarı tarafından hakarete uğramış olmaktan sadistçe bir zevk alıyor, kendi kendimi cezalandırdığımı düşünüyordum. Böylece hiçbir şey yapmadığım gibi ona hafifçe gülümsedim bile. Ama tabii biraz aşağılayarak, hani tepeden tırnağa süzerek. Herif bakışlarımı fark edince öfkeden bembeyaz oldu. Bir biçimde benim ondan üstün olduğumu hissetmişti çünkü. Bu arada ben hiçbir şey olmamış gibi sükunet içinde odadan çıkmış, üstelik de kapıda hafifçe eğilerek onunla alay etmiştim. Adamın öfkeden patlamasına ramak kalmıştı. Ama karım, yani şimdiki karım da o sırada oradaydı. Aramızda geçenler onu da şaşırtmış olmalıydı. Bana sonradan söylediğine göre, o zamana kadar benimle kimsenin bu şekilde konuşmaya cesaret edememiş olduğunu bakışlarımdan hemen anlamıştı. Arkamdan koridora gelip eniştesinin biraz sinirli olduğunu ve kusura bakmamamı söyledi. Hatta tüm gerçeği bilmen gerekirse olayı kapatmak için avcuma bir banknot sıkıştırmayı bile denedi. Ancak bu bahşişi de almamam onu ikinci kez şaşırtmıştı. Bir garson olarak davranışlarımda bir tuhaflık seziyordu. Aslında o sırada bu paraya ihtiyacım yoktu. Otelde çalıştığım birkaç haftada konsolosluktan dilenmeme gerek kalmadan eve dönebilecek kadar para biriktirmiştim. Ama yine de bilgi almak için konsolosluğa uğramam gerekiyordu. Ama şansa bak ki 40 yıl düşünsen aklına bile gelmeyecek bir rastlantı kaderimin değişmesinde rol oynadı. Tam konsolosluğa girdiğim sırada konsolos da bekleme salonuna indi. Büyük bir şanstı bu. Konsolos defalarca Jockey Kulübü'nde yemek yediğim Elmer von Juhac'tan başkası değildi. Hemen sarıldık ve beni kulüpte yemeğe davet etti. Ve yine şans eseri, bütün bunları sana anlatmamın nedeni bizim gibilerin başlarını pislikten çıkarmaları için şansın ne kadar sık yaver gitmesi gerektiğini görmen. Neyse, yine beklenmedik bir rastlantıyla orada şimdiki karımla karşılaştık. Elmer beni arkadaşı Baron Balinkay olarak tanıtınca kıpkırmızı kesildi. Tabii ki beni hemen tanımıştı ve bahşiş vermeye çalışmış olmaktan dolayı utanıyordu. Onun ne denli asil ve olgun bir insan olduğunu o anda anladım. Beni tanımamış numarası yapmaya filan kalkmadan açık ve dürüst davrandı. Sonrası çok kısa sürede gelişti ve şimdi bunları anlatmama hiç gerek yok, yeri de değil. Ama inan bana, olaylar her zaman bu kadar iyi gitmez. Şans her zaman yardıma koşmaz. Şu anda sahip olduğum paraya ve kendisine rastladığım için sabah akşam Tanrı'ya binlerce kez teşekkür ettiğim karıma rağmen tüm bunları ikinci bir kez yaşamak istemezdim. Kendime hakim olamayarak elimi Balinka'ya uzattım. Beni uyardığın için çok teşekkür ederim. Şimdi beni bekleyen gelecek konusunda çok daha fazla bilgim var. Ama dediğim gibi başka çarem yok. Gerçekten benim için bir iş ayarlayamaz mısın? Büyük iş yerleriniz, iyi ilişkileriniz vardır. Balinkay bir süre sustuktan sonra anlayışlı bir tavırla içini çekti. Zavallı dostum, gerçekten zor durumda olmalısın. Hiç korkma, seni sorgulayacak değilim. Ne durumda olduğunu görebiliyorum. İnsan bir kez senin durumuna geldi mi, nasihatler, fikrini değiştirmek için yapılacak her şey boştur. Bir arkadaş olarak sana yardım elimi uzatmalıyım. Söylemeye bile gerek yok. Bundan emin olabilirsin. Yalnız Hofmüller, senin de beni anlaman gerek. Seni hemen iyi ve itibarlı bir pozisyona yerleştiremem. Doğru dürüst hiçbir kuruluş böyle bir şeye fırsat vermez. Tepeden inme birinin üstlerine yerleşmesi öfke yaratır ve bu da ne senin ne de benim isteyebileceğim sonuçları doğurur. En alt kademelerden başlaman, hatta belki de birkaç ay büroda masa başında oturup saçma sapan yazışmalarla uğraşman gerekecek. Sonra seni sömürgelerden birine iyi bir pozisyona göndeririz ya da başka bir şeyler ayarlarız. Dediğim gibi bununla ilgileneceğim. Yarın karımla yolculuğa çıkıyoruz. 10 gün kadar Paris'te kalacağız. Daha sonra birkaç gün Havre ve Anvers'e uğrayıp acenteleri denetleyeceğiz. Yaklaşık 3 hafta sonra döneceğiz. Rotterdam'a döner dönmez sana mektup yazacağım. Sakın endişelenme, verdiğim sözü unutmam. Balinkaya güvenebilirsin. Biliyorum dedim. Çok teşekkür ederim. Balinkay, ses tonumdaki umutsuzluğun farkına varmış olmalıydı. Kendisi de benim durumumda aynı şekilde davranırdı kuşkusuz. Çünkü ancak böyle bir şeyi yaşayan bu tonlamalardaki anlamı sezebilir. Yoksa senin için çok mu geç olur? Hayır diye kekeledim. Kesin olarak halledilecekse değil tabii. Ama yine de... Balinkay biraz düşündü. Bugün zamanın yok değil mi? Yani karım şu anda Viyana'da. İşlerin sahibi o, ben değilim. Bu durumda son sözü de ancak o söyleyebilir. Yo, aksine tamamen serbestim. Birden albayın o gün için yüzümü görmek istemediğini anımsadım. Çok iyi, o zaman en iyisi senin de benimle beraber arabayla gelmen olacak. Şoförün yanında boş yer var. Arkaya oturabileceğini söyleyemiyorum. Çünkü önceden eski arkadaşım Baron Lajos ile eşini de alacağıma söz verdim. Saat 5'te Bristol'da oluruz. Hemen karımla konuşup konuyu çözümlerim. Şimdiye kadar arkadaşlarımla ilgili olarak istediğim hiçbir şey de beni kırmadı. Elini sıktım. Merdivenlerden aşağı indik. Tamirciler mavi iş önlüklerini çıkarmışlardı bile. Araba hareket etmeye hazırdı. 2 dakika sonra arabaya binmiş, karayolunda ilerliyorduk. Hızın insan ruhunda da bedeninde de uyuşturucu, huzur verici bir etkisi vardır. Araba şehirden çıkıp tarlalar arasında ilerlemeye başlayınca yeniden rahatladığımı hissettim. Şoför arabayı oldukça hızlı kullanıyor, ağaçlar, telgraf direkleri, köylerdeki evler bir film şeridi gibi hızla akıp geçiyordu. Yol kenarındaki kilometre taşları okumaya fırsat olmadan kayboluyor, yüzüme çarpan rüzgarın şiddetinden ne kadar hızlı gittiğimizi daha iyi anlıyordum. Ancak beni asıl şaşırtan yaşamımın akışındaki hızdı. Son birkaç saat içinde ne kadar önemli kararlar almıştım. Başka zaman olsa istekle istememek arasında gidip gelir, sayısız bahaneler yaratarak olumsuz duyguların karamsarlığına kapılır, karar almakta bocalayıp dururdum. İnsan yüreğinin en gizemli zevklerinden biri de budur. Kararlarımızı gerçekleştirmeden önce kararsızlık yaşamaktan haz duyarız. Ancak bu kez her şey rüya gibi bir hızla gelip geçmişti. Hızla ilerleyen arabanın ardında köyler, yollar, ağaçlar ve çayırlar nasıl kayboluyorsa, o zamana dek yaşamımda olanlar, garnizon, kariyerim, arkadaşlarım, kekesfalvalar, şato, odam, binicilik okulu ve her noktası ayarlanmış, garantili geleceğim bir anda geri dönüşü olmayacak şekilde silinip gidiyordu. Yalnızca bir tek saat tüm iç dünyamın temelden değişmesine yetmişti. Saat 6 sularında Bristol Oteli'nin önünde durduk. Yolda çok sallanmış ve toz içinde kalmış olmamıza karşın bu kız olağanüstü bir canlılık kazandırmıştı. Yukarı karımın yanına böyle gelmemelisin. Balinkay bana bakarak gülümsedi. Un çuvalına batmış gibi görünüyorsun. Belki de onunla yalnız konuşmam daha doğru. Çok daha rahat olabilirim. Ayrıca senin de utanıp sıkılman gerekmez. En iyisi senin lavaboya gidip elini yüzünü yıkayarak kendine çeki düzen vermen. Sonra bara geçip beni bekleyebilirsin. Birkaç dakikaya kalmadan aşağı inip sana bilgi veririm. Hiç endişelenme. Her şeyi senin istediğin gibi ayarlamaya çalışacağım. Gerçekten de beni fazla bekletmedi. 5 dakika sonra gülerek tekrar geldi. Dediğim gibi her şey yolunda, tabii senin için de uygunsa. Düşünme süren sınırsız. İstediğin anda vazgeçebilirsin. Karım, ona hayranım, gerçekten çok akıllı bir insan. Senin için en iyi çözümü önerdi. Doğruca gemiye alınacaksın. Böylece hem iş yaptığımız ülkeleri tanımış, hem de dillerini öğrenmiş olacaksın. İlk görevin envanter sorumlusunun yardımcılığını yapacaksın. Üniforman olacak, gemi subaylarıyla yemek yiyeceksin. Hollanda ile Hindistan arasında gidip gelecek ve yazışmalarda yardımcı olacaksın. Daha sonra seni orada ya da burada daha iyi, istediğin bir göreve yerleştireceğiz. Karım bunun için söz verdi. Çok teşekkür. Teşekkür edecek bir şey yok. Sana elbette ki yardımcı olacaktım. Yine de Hofmiller, acele etme. Ani bir öfkeyle geçmişini elinin tersiyle silip atma. Bana kalsa hemen öbür gün gemiye çıkıp işe başlayabilirsin. Tabii önceden haber vermek şartıyla. Adını not etmesi için şirket müdürüne telgraf çekeceğim. Ama tabii konuyu yeni baştan düşünmen daha iyi olacak. Seni şirket yerine orduda görmeyi tercih ederim. Tabii bu benim düşüncem. Dediğim gibi, istersen gelip işe başlayabilirsin. Yerin hazır. Ancak gelmediğin takdirde seni kınayacak filan da değiliz. Neyse, elini uzattı. Öyle ya da böyle, kararın ne olursa bundan mutluluk duyacağımı bilmelisin. Haydi şimdi Allah'a ısmarladık. Kaderin karşıma çıkardığı bu insana heyecan ve minnettarlıkla bakıyordum. O olağanüstü becerikliliğiyle beni işin en zor kısmından, iş aramanın, yalvarmanın, kararsız kalmanın acısını çekmekten kurtarmıştı. Artık benim işim yalnızca formalite kısmını halletmem yeterli olacaktı. İstifa mektubumu yazacak, özgür ve her şeyden kurtulmuş olacaktım. İstifamı yazacağım resmi kağıt, tüm boyutları milimine milimine belirlenmiş, hiç değişmeyen formatta bir kağıttı. Avusturya sivil ve askeri yönetimindeki en vazgeçilmez ayrıntı hiç kuşkusuz bu kağıttı. Her dilekçe, her evrak, her iş müracaatı ya da istifa özenle kesilmiş bu kağıtta yapılır. Böylece resmi işlemler kolayca özellerden ayrılırdı. Bürolarda saklanan bu milyonlarca, milyarlarca kağıt belki de bir gün Habsburg hanedanının yaşam ve çöküş öyküsünün tek güvenilir kaynağı olacaktır. Bu düzgün beyaz kağıda yazılmayan hiçbir dilekçe işleme alınmazdı. Bu nedenle ilk iş olarak en yakındaki tütüncü dükkanına gittim ve bu kağıtlardan iki adet alta koyup düzgün yazmayı sağlayan bir adet çizgili kağıt ve bir de zarf aldım. Daha sonra Viyana'da en ciddisinden en basitine her tür işin halledildiği kafelerden birine girdim. 20 dakika sonra saat tam 6'da istifam yazılmış olacak ve o andan itibaren özgür, yalnız ve yalnız kendine karşı sorumluluğu olan biri olacaktım. O zamana kadar yaşamımın en önemli kararı olan bu heyecanlı olaylarla ilgili en ufak bir ayrıntıyı bile halen dün gibi hatırlıyorum. Ring Caddesi'ne özgü kafelerden birinde cam kenarındaki yuvarlak mermer masa, kağıdı üzerinde özenle açtığım evrak çantam, ortadan katladığım kağıdın kat yerinin düzenli olması için bıçakla üzerinden geçmem, hepsi aklımda. Lacivert mürekkebin biraz solgun rengini halen bir fotoğraf netliğinde gözlerimin önünde görüyor, ilk harfe gösterişli bir görünüm kazandırmak için titreyen elimin bileğinden hafifçe oynamasını hissediyorum. Son askeri eylemimi kusursuz bir doğrulukta yapmaya büyük özen gösteriyordum. İçeriğin zaten önceden belirlenmiş kalıplara uygun olması gerektiği için bu evrağı ancak olağan dışı temizliği ve el yazısının güzelliğiyle şölensi bir anlam kazandırabilirdim. Ancak daha ilk satırları yazarken tuhaf bir düş beni rahat bırakmamaya başladı. Ara verip düşünmeye başladım. Ertesi sabah istifam kışla sekreterliğine ulaştığında neler olacağını gözümde canlandırmaya çalışıyordum. Hiç kuşkusuz sekreterlikteki çavuşun şaşkınlık dolu bakışlarının ardından büroda çalışan yazmanlar arasında fısıldaşmalar başlayacaktı. Bir teğmenin istifası günlük olaylardan sayılamazdı. Daha sonra istifa evrakı odadan odaya dolaşacak, sonunda albaya ulaşacaktı. Onun hipermetrop gözlerinin önüne okuma gözlüğünü yerleştirişini, daha ilk sözcüklerde şaşkına dönüp öfkeyle masayı yumrukladığını görür gibi olmuştum. Aşağılık adam, emrindekileri yerin dibine batırdıktan sonra, ertesi gün argoyla karışık birkaç sözcükte öfkesinin geçtiğini belirtince, onların sevinçle kuyruk sallamalarına o kadar alışıktı ki, farklı bir şeyin olabileceğini düşünemezdi bile. Ancak bu kez baltayı taşa vurduğunu, küçük Teğmen Hofmiller'ın kolayca azarlanacak insanlardan olmadığını anlayacaktı. Daha sonra Teğmen Hofmiller'ın çekip gittiği alayda duyulduğunda ise 40-50 kişi birden şaşkınlıktan donup kalacaktı. Arkadaşlarıma gelince onların her biri de "Vay be, ne adammış" diyeceklerdi. "Ne gururlu çocukmuş." Albay Bubunçiç de hiç kuşkusuz çok huzursuz olacaktı. Bildiğim kadarıyla şimdiye dek alayda hiç kimse benim kadar onurlu bir şekilde yalnızca gururu kırıldığı için istifa edip gitmemişti. Bunları hayal ederken tuhaf bir mutluluk duyduğumu itiraf etmekten utanmıyorum. Tüm davranışlarımızda kendini beğenmenin hiç de küçümsenemeyecek bir rolü vardır. Özellikle de zayıf kişilikler dışarıya karşı kendilerini güçlü, cesur ve kararlı gösterecek şekilde davranmak çabasındadırlar. Yaşamımda ilk olarak arkadaşlarıma saygın, adam gibi bir adam olduğumu kanıtlama olanağı buluyordum. Son 20 satırı giderek artan bir hız ve enerjiyle yazdım. Başlangıçta yalnızca kızgınlıkla alınan bu karar birden kişisel bir zevke dönüşmüştü. İmza ile birlikte bu iş de bitecekti. Saate göz ucuyla bir bakış attım. 6:30. Garsonu çağırıp parayı ödeme zamanı. Daha sonra üniformamla son bir kez Ring Caddesi'nde dolaşmalı ve son trenle yuvaya dönmeli. Yarın sabah istifamı vereceğim ve böylece geri dönülmez bir şekilde yeni bir yaşam başlayacak. Resmi kağıdı alıp önce enine, sonra da boyuna katladım ve kader çizgimi değiştirecek bu kağıdı özenle ceketimin iç cebine yerleştirmek istedim. Ve işte o anda beklenmeyen oldu. 38. ayrımın sonu, sayfa 324.